Şunu iyice kafana sok. İnsanın çok az şeye ihtiyacı vardır. Bir parça ekmeğe ve bir kadına. Birden hiç bilmediğim sözcüklerle, duymadığım şiirler okuyarak bana ısrarlı bir fısıltıyla kadını anlatmaya koyuldu. Bu hali bana hırsız Başkin'i hatırlattı. Beatrice, Fiammatra, Lore, Ninon gibi bilinmedik adlar fısıldıyordu. Bana aşık olmuş krallardan, şairlerden söz etti. Dirseğine kadar çıplak kolunu ritmine göre sallayarak Fransızca şiirler okudu. Dünyayı aşk ve açlık yönetiyor. Bu ateşli sözcükleri duydukça bunların Açlığın Egemenliği adlı devrimci bir broşürde yazılı olduğunu hatırladım. Bu yüzden bu sözcükler benim indimde özel bir önem kazandı. İnsanlar unutmaya, avunmaya çalışıyorlar, öğrenmeye değil. Bu düşünce kafamı iyice allak bullak etti. Sabaha karşı mutfaktan çıktım. Duvardaki küçük saat 6'yı birkaç dakika geçtiğini gösteriyordu. Kar tepecikleri üstünde kurşuni bir sis içinde yürüyordum. Fırtınanın uğultusunu dinliyor ve adamın öfkeli bağırışlarını andıkça sözcüklerin boğazımda takılıp kaldığı ve beni boğduğu duygusuna kapılıyordum. İçimden fırına gidip insanları görmek gelmiyordu ve üstümde bir yığın karla gün doğup kar dalgaları arasında kentlilerin kara silüetleri belirinceye kadar Tatar Mahallesi'nin sokaklarında bir aşağı bir yukarı dolaşıp durdum. O günden sonra bir daha öğretmene rastlamadım ve zaten rastlamak da istemezdim. Ama daha sonraları birkaç defa hayatın saçmalığından ve çalışmanın gereksizliğinden söz edildiğini duydum. Bu düşünceler cahil hacılar, yeri yurdu olmayan serseriler, toslocular, hatta yüksek kültürlü insanlar tarafından bile ileri sürülüyordu. Bunların arasında bir rahibeye, bir din bilim doktoruna, patlayıcı maddelerle uğraşan bir kimyacıya, neovitalist bir biyoloğa ve daha buna benzer birçok insana rastlamışımdır. Ama bu düşünceler beni bir daha ilk duyduğum andaki kadar etkileyememiştir. Ve 2 yıl kadar önce ancak bu konuda öğretmenle olan görüşmemizin üstünden 30 yıldan fazla geçmişti. Hiç beklemediğim bir sırada aynı düşünceleri ve hatta hemen aynı ifadeleri eski tanıdıklarımdan bir işçinin ağzından duydum. Bir gün açık yüreklilikle bir konuşmaya dalmıştık ve soğuk bir gülümseyişle kendi kendini politika ilahı diye adlandıran bu adam ancak Ruslara özgü sandığım kaygısız bir içtenlikle bana "Aman sevgili dostum," dedi. "İnsanın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bütün bunlar hiçbir şeye yaramaz. Akademiler, bilimler, uçaklar, bütün hepsi boş. İnsana yalnızca başını sokacak huzurlu bir köşe ve istediği zaman kucaklayacağı ve ondan vücutça ve ruhça namuslu bir karşılık göreceği bir kadın yeter. Hepsi bu. Siz bir aydın gibi akıl yürütüyorsunuz. Siz artık bizden biri sayılmazsınız. Siz zehirlenmiş bir insansınız. Siz düşünceleri insanların üstünde görüyorsunuz. Bir Yahudi gibi düşünüyorsunuz yani. İnsanlar yanmak için yaratılmış sizce. Yahudiler böyle düşünmez ki. Onların ne düşündüklerini şeytan bilir ancak. Yalnız melanete akılları erer," diye karşılık verdi sigarasının izmaritini suya atarak ve düşüşünü gözleriyle izleyerek. Neva kıyısında granit bir sıra üstünde oturmuştuk. Mehtaplı bir sonbahar gecesiydi. İkimiz de iyi ve yararlı bir şey yapmak için duyduğumuz sarsılmaz ama kısır bir arzuyla ve boş çabalarla geçirdiğimiz bir günün sonunda bitkin bir haldeydik. "Siz bizimle birliktesiniz ama bizden biri değilsiniz. İşte ben bunu derim, bunu söylerim," diye devam etti tatlı ve düşünceli bir sesle. "Aydınlar kıpırtıyı sever. Her zaman isyancıların yanında olmuşlardır. Nasıl İsa bir idealistse ve kutsal amaçlar uğruna ayaklandıysa, bütün aydınlar da bir ütopya için ayaklanıyorlar. İdealist ayaklanır ama onunla birlikte hiçbir işe yaramayanlar, serseriler, aylaklar da bu dünyada kendilerine yer olmadığını anladıkları için duydukları hınçla onlara katılırlar. İşçiler devrim yapmak için ayaklanırlar, üretim araçlarının ve emek ürünlerinin adaletli bir biçimde dağıtılmasını isterler. Ama iktidarı bütünüyle ele geçirdiklerinde bir devlet meydana getireceklerini umuyor musunuz? İmkansız. Herkes kendi çıkarına bakacak ve başını sokacak, sakin bir köşe arayacaktır. Teknik mi diyorsunuz? Diye sürdürdü konuşmasını. Boynumuzda dolanmış ipi iyice sıkıyor ve bizi daha da çok bağlıyor. Hayır, kendimizi gereksiz işlerden kurtarmalıyız. İnsan dinlenmek istiyor. Fabrikalar ve bilimler ona buna sağlayamaz. İnsanın çok az şeye ihtiyacı vardır. Bana küçücük bir ev yetiyorsa ne diye kent kurmaya çalışayım? Yığın halinde yaşayan yerlerde kanalizasyonlar, su yolları, elektrik de olmalıdır. Ama insan bunlarsız yaşamaya uğraşırsa hayat çok kolaylaşır. Hayır, bizde birçok şey gereksiz çok şey var ve bütün bunları başımıza saran aydınlardır. Bu yüzden derim ki aydınlar zararlı bir sınıftır. Ona biz Ruslar kadar kimsenin bu kadar derin ve keskin bir şekilde hayatının bütün anlamını yok etmeyi bilmediğini söyledim. Ah, evet dedi alaylı bir edayla. Ama ruhu en özgür millettir Ruslar. Kızmayın sakın, bu dediğim bütünüyle doğrudur. Milyonlarca vatandaşım benim gibi düşünür ama bunu dışa vurmasını bilmezler. Hayatı daha basit bir şekilde düzenlemek gerek. O zaman insanlara daha tatlı gelecektir. Bu adam ne bir tosloğucuydu ne de anarşiye karşı en küçük bir eğilimi vardı. Onun bilinçlenme evriminin hikayesini çok iyi bilirdim. Bu görüşmeden sonra ben de elimde olmadan kendi kendime milyonlarca Rus'un yüreklerinde işten kurtulma umudu besledikleri için mi devrimin acı zorluklarına katlanmaya razı olduklarını sordum. En az çalışmaya, en çok yarar sağlamak, bütün gerçekleşmeyen düşsel şeyler gibi çok çekici ve heyecan vericiydi. Aklıma Ibsen'in mısraları geliyordu. Ben mi tutucuyum? Oh hayır. Bütün hayatım boyunca neysem yine oyum ben. Piyonların yerini değiştirmesini sevmem. Ama bütün oyunu bozmak isterim. Hiçbir devrimi hatırlamam ki bundan daha akıllıca olsun ve her şeyi yakıp yıkabilirdi. Aklımdan geçirdiğim tufandır tabii. O zaman da Tonga'ya bastı şeytan. Biliyorsunuz Nuh'tu diktatör olan. Oh, bu daha namusluca yapılabilseydi. Ben de size yardımdan geri durmazdım. Siz tufanla haşır neşirken, ben Nuh'un gemisinin altına torpil koyardım. Derenkov'un dükkanı çok az bir gelir sağlıyordu. Oysa maddi yardıma muhtaç insanların ve küçük işlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Başka bir yol bulmak gerek diyordu Andrei hüzünlü bir sesle sakalını çekiştirerek. Suçlu bir eda ile gülümsüyor ve derin derin iç çekiyordu. Bu adamın kendini yakınlarına ölünceye kadar yardım etmeye mahkum biri gibi kabul ettiğini hissediyordum ve bu ceza sessizce katlanmasına rağmen bazen ona çok ağır geliyordu. Ona birçok defa değişik biçimlerde şu soruyu sormuştum. Neden yapıyorsun bunu? Sorularımdan da hiçbir şey anlamadığı açıktı ve kendine amacının ne olduğunu sorduğumu sanarak bana kitabı ve pek açık olmayan terimlerle halkın zorlu yaşantısından ve eğitimin, bilginin gerekliliğini anlatarak karşılık veriyordu. Ama insanlar bilgiyi istiyor, arıyorlar mı? Elbette, siz de arıyorsunuz. Evet, ben de arıyordum. Ama tarih öğretmeninin sözleri de aklımdaydı. İnsanlar unutmaya, avunmaya çalışıyorlar, öğrenmeye değil. Böylesine keskin düşünceler 17 yaşlarında çocuklar için hiçbir olumlu sonuç doğuramazdı. Bu çatışmalarda düşünceler körleniyor ve delikanlılar hiçbir şey kazanamıyorlardı. Sürekli aynı şeyle karşılaştığım kanısına saplanmaya başladım. İnsanlar zor ama alıştıkları hayatı onlara bir saatliğini unutturduğu için ilginç hikayeleri seviyorlardı. Hikayede ne kadar uydurmacılık varsa o kadar büyük bir dikkatle dinliyorlardı. En ilgi çekici kitap en çok yalanı olandı onlar için. Kısacası insanı sıkan bir sis içinde yüzüyordum. Derenkov bir fırın açmayı tasarladı. Hatırladığım kadarıyla bu işletmeye yatırılacak her rublenin %35'ten az kar getirmeyeceğini şaşmaz bir kesinlikle hesaplamıştı. Orada hamurcu yamağı olarak çalışacak ve patronun adamı sıfatıyla hamurcunun un, yumurta, yağ ve mal çalmamasına göz kulak olacaktım. Böylece büyük ve kirli bodrumlardan daha küçük ve bir parça daha temiz olan bir başka bodruma taşındım. Orayı temizlemek de benim görevimdi. 40 kişilik bir işçi kadrosu yerine burada tek bir kişi vardı. Bu şakakları kırlaşmış, sivri sakallı, kuru ve yanık yüzlü, düşünceli ve siyah gözlü, bir sazanınki gibi küçük ve tuhaf ağzı, insanı hep öpüşüyormuş izlenimini uyandıran şişik dudakları olan bir adamcağızdı. Gözlerinin derinliklerinde alaycı bir ışık parıldardı. Tabii ki o da çalıyordu. Daha ilk geceden bir kenara bir düzine yumurta, 3 funt un ve koca bir tabak yağ ayırdı. Ne yapacaksın bunları? Küçük bir kız için, dedi dost bir sesle. Sonra burnunu büzerek ekledi. Çok güzel bir kız. Onun hırsızlığının büyük bir suç olduğuna iknaya çalıştım. Ya konuşma yeteneğim olmadığından ya da ispatlamaya uğraştığım şeye kendimin de tam bir inanç beslemediğinden bilemiyorum ama konuşmamın üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Hamurcu fırın teknesinin üstüne yatmış, pencerede yıldızları seyrederken şaşkınlıkla mırıldanıyordu. İşte bak, bana ders vermeye yelteniyor, beni ilk defa görüyor, hemen ders vermeye kalkıyor. Oysa benden 3 kat daha genç, gülünç şey. Yıldızlara bakarak, seni bir yerden gözüm ısırıyor, dedi. Kimin yanında çalıştın sen? Semenov'un yanında mı? Hani şu işçileri ayaklanan, değil mi? O halde seni düşümde görmüşümdür. Birkaç gün sonra bu adamın istediği kadar ve her durumda, hatta ayakta küreğine yaslanarak bile uyuyabildiğini fark ettim. Uyurken kaşlarını kaydırıyor ve tuhaf bir biçimde değişen yüzü şaşkın bir alay ifadesi alıyordu. En çok düşlerden ve definelerden söz etmeyi severdi. İnanmış bir edayla, ben toprağın altını görüyorum, definelerle dolu bir börek gibi aynı. Her tarafta kazanlarla, çömleklerle para var. Birkaç defa rüyamda bir yer görürüm, bir hamam örneğin, bir köşesinde bir kasa gümüş yemek takımları gömülüdür. Uyanırım ve geceleyin orayı kazmaya giderim. 1-2 metre kadar kazarım, kömür parçalarıyla ya da bir köpek kafatasıyla karşılaşırım. Al sana define. Birden şangırtıyla hamamın camı kırılır ve bir kadın yaygaraya basar. Hırsız var! Hemen oradan sıvışırım tabii. Yoksa pestilimi çıkarırlar. Gülünç değil mi? Bu gülünç sözcüğünü onun ağzında çok duymuştum ama Lutoni'nin gülmez, gülümseyerek göz kırpıştırmakla yetinirdi. Düşleri pek karmaşık değildi. Gerçek kadar sıkıcı ve saçmaydı ve etrafında olup bitenlerden söz etmesini sevmediği halde rüyalarını böylesine bir heyecanla anlatmasının nedenini çıkaramıyordum. Kent büyük bir heyecan içindeydi. Zengin bir çay tüccarının zorla evlendirilen kızı kilisedeki nikahtan döndükten sonra intihar etmişti. Gençlerden oluşan birkaç bin kişilik bir topluluk cenaze törenine katılmıştı. Öğrenciler mezarı başında söylevler vermişlerdi. Onları polis dağıtmıştı. Fırının yanındaki küçük dükkanda herkes bu acıklı olaydan söz ediyordu. Dükkanın ardındaki küçük oda öğrencilerle doluydu. Heyecanlı seslerinin yankıları ve şiddetli sözleri bizim bulunduğumuz bodruma kadar ulaşıyordu. Bu kızı yeterince adam edememişler, diyordu Lutonin. Sonra hemen, gölde sazan avlıyormuşum, karşıda bir polis çıkmaz mı? Dur, diyor, nasıl yaparsın bunu? Ama kaçmanın imkanı yok, hemen suya dalıyorum. Uyanmışım. Onun farkına varamadığı birçok şey olup bitiyordu ama kısa bir süre sonra fırında olağanüstü bir durum olduğunu sezindi. Dükkanı ticarete hiç uymayan, sürekli kitap okuyan iki kız yönetiyordu. Patronun kız kardeşiyle onun pembe yanaklı, tatlı bakışlı, uzun boylu bir arkadaşı. Üniversite öğrencileri geliyor ve uzun süre dükkanın ardındaki odada kalıyor, bağıra bağıra ya da fısıldaşarak konuşuyorlardı. Patron çok ender görünüyordu ve ben de hamurcu yamağı olmama rağmen fırının müdürü gibiydim. Sen patronun yakını mısın diye soruyordu Lutonin. Ya da seni damadı yapmak istiyordur. Hayır mı? Gülünç doğrusu. Peki ne diye buraya üniversiteliler geliyor? Oradaki kızlar için mi? Evet, olabilir. Ama o kızlar da öyle pek ahım şahım şeyler değiller. Mutlaka öğrenciler onlara kur yapmaktan çok çörek yemek için geliyorlardır oraya. Hemen her gün sabahın 5-6'sı arasında sokakta fırının penceresi önünde kısa bacaklı ve çeşitli boyutlardaki yuvarlaklardan meydana gelen bir kız belirdi. Bir karpuz çuvalını andırırdı. Çıplak ayaklarını pencerenin önündeki küçük boşluğa sarkıtır, esneyerek seslenirdi. İvan! Başında rengarenk bir örtü vardı. Bunun altından fışkırmış, açık sarı ve kıvırcık saçları, dar alnını, top gibi şişik al yanaklarını küçük halkalarla örtüyor, uykulu gözlerini gıdıklıyordu. Parmakları yeni doğmuş çocuklar gibi birbirinden ayrık olan elleriyle yüzüne düşen saçları tembelce geri atardı. Böyle bir kızla ne konuşulabilirdi? İlgimi çeken buydu. Fırıncıyı uyandırıyordum. Geldin mi? Diye soruyordu kıza. Görmüyor musun? Uyudun mu? Elbette uyudum. Ne gördün düşünde? Hatırlamıyorum. Kent büyük bir sessizlik içindeydi. Yalnız kapıcının süpürge sesi geliyordu ve yeni uyanan serçelerin ötüşleri duyuluyordu. Doğan güneşin ılık ışıkları camlara vuruyordu. Bu tatlı ve dalgın sabahları çok seviyordum. Hamurcu pencereden kıllı kolunu uzatarak kızın bacaklarını okşuyordu. Kız bu okşamalara gülümsemeden ve koyun gözlerini kırpıştırarak ilgisizce boyun eğiyordu. Alexey, çıkar tepsiyi, zamanı geldi. Saç levhaları fırından çekiyordum. Hamurcu çöreklerden, peksimetlerden 10 tane kadar kapıp kızın eteğine fırlatıyordu. Kız sıcak çöreği bir elinden diğerine atarak arada bir koyun dişleriyle ısırıyordu. Ağzı yanıyor, inliyor ve öfkeyle homurdanıyordu. Onu zevkle seyreden hamurcu, "İndir eteklerini şıllık," diyordu. Kız gidince bana övmeye başlardı. "Gördün mü? Süt kuzusu, löp löp et. Dostum, ben zevkime düşkünümdür. Kadınlarla düşüp kalkmam. Yalnız genç kızlarla. Bu 13.'sü. Nikifor için vaftiz kızı." Onun bu taşkın sözlerini dinledikçe benim hayatım hep böyle mi kalacak diye düşünüyordum. Fırından kiloyla satılan beyaz ekmek çıktıktan sonra bir tahta parçasının üstüne 12 yuvarlak ekmek dizer ve bunları koşarak Derenkov'un dükkanına götürürdüm. Dönüşte bir sepete 30 funtluk pandispanya ve çörek doldurup sabah kahvaltısına yetişmek için koşa koşa İlahiyat Fakültesinin yolunu tutardım. Orada geniş yemekhane kapısının önünde durarak öğrencilere peşin parayla ya da veresiye mallarımdan satar, onların tosloy üstüne tartışmalarını dinlerdim. İlahiyat Fakültesi profesörlerinden Gussev, tosloyun amansız düşmanlarından biriydi. Bazen sepetimde çöreklerin altında öğrencilerin birine gizlice verilmesi gereken kitaplardan okurdu. Bazen de öğrenciler sepetime kitaplar ya da pusulalar bırakırlardı. Haftada bir defa epey uzağa, akıl hastanesine kadar koşardım. Orada ünlü ruh hastalıkları doktoru Beşterev hastaların üstüne ders verirdi. Bir gün öğrencilerine büyüklük deliliğine yakalanmış bir hastayı gösteriyordu. Dershanenin kapısında uzun boylu beyazlar giymiş, başında çoraba benzer bir şapka olan bir adam belirince elimde olmadan gülümsedim. Ama o bir saniye kadar yanımda duraklayıp beni süzünce sanki bakışlarının kara ve ateşli okuyla kalbimden vurulmuşum gibi geriye doğru sıçradım. Beşteref sakalını çekiştirerek hastayla saygılı bir dille konuşurken sanki sıcak bir tozla yanan yüzümü elimle durmadan ovuşturmaktan kendimi alamadım. Hasta kadın ve boğuk bir sesle konuşuyordu ve elbisesinin kol ağızlarından uzun parmaklı elini tehditkar bir edayla uzatıp anlayamadığım bir şeyler istiyordu. Vücudu tuhaf bir şekilde uzuyor, sınırsız bir şekilde büyüyor ve esmer eli bana kadar uzanıp boğazımı sıkacak gibi geliyordu. İri kara gözlerinin otoriter ve tehditkar delici bakışları, kemikli yüzünün çökük göz yuvarlaklarından fışkırıyordu sanki. 20 kadar öğrenci bu tuhaf adamı inceliyorlardı. Bunların kimi gülüyor, kimi de dikkatle ve bir çeşit hüzünle hastayı izliyorlardı. Hastanın ateşli gözlerinin yanında onlarınki çok donuk kalıyordu. Bu adam korku vericiydi ve sanki onda üstün bir şeyler vardı. Balık gibi dilsiz duran öğrencilerin sessizliği içinde öğretmenin tane tane sözleri yankılanıyordu. Sorularından her biri hastanın döşemenin altından ya da beyaz ve ölü duvarların ardından geliyormuş izlenimini yaratan boğuk sesiyle tehditkar bir çığlık atmasına yol açıyordu. Adamın hareketlerinde din adamlarınkini andıran bir ağırlık ve ciddiyet vardı. O gece ustaların ustası, Tanrı'nın dostu ve danışmanı adını verdiğim bu ruh hastası için mısralar karaladım ve hayali uzun süre yaşantımı ayak bağı olarak benimle birlikte yaşadı. Akşamın 6'sından öğleye kadar çalıştığım için gündüzleri uyuyordum. Ancak iş sırasında fırınlık hamur hazırlayıp yenisinin hazırlanmasını beklerken ve ekmekler fırına atıldıktan sonra kitap okuyabiliyordum. Mesleğin girdisini çıktısını öğrendiğimi gördükçe hamurcu işi daha çok kaytarmaya başlamıştı. Sevgi dolu bir şaşkınlıkla beni eğitmeye çalışıyordu. Sen yetenekli bir çocuksun. 1-2 yıla kalmaz fırıncı olursun. Çok gülünç. Sen çok gençsin. Seni dinlemezler. Sözüne boyun eğmezler ki. Okumaya olan düşkünlüğümü de doğru bulmuyordu. Okuyacağına uysan iyi edersin diye önemli salık veriyordu. Ama okuduğum kitapları hiç sormazdı. Düşler, defineler ve kısa bacaklı toparlak kız onun bütün hayatını dolduruyordu. Kız geceleri de sık sık gelirdi. Bazen onu koridora çuvalların üstüne götürür, bazen de hava soğuk olunca burnunu buruşturarak bana yarım saatlik dışarı çıksana derdi. Bu aşkın kitaplarının anlattığı aşktan ne kadar değişik olduğunu düşünerek çıkardım. Patronun kız kardeşi dükkanın ardındaki odalardan birinde kalıyordu. Semaverini ben hazırlıyordum ama elimden geldiğince onunla karşılaşmamaya çalışıyordum. Onun yanında sıkıldığımı hissediyordum. Çocuğumuzu gözlerle hala ilk karşılaşmamızdaki dayanılmaz bakış vardı. Gözlerinin derinliklerinde bir gülümseyiş seziyordum ve bu alaylı bir gülümseyişti. Gücümü fazla harcamadan yüzünden epey hantallaşmıştım. Hamurcu 150 funtluk çuvalları oynattığımı, taşıdığımı görünce acımaklı bir sesle "Gücün kuvvetin 3 kişininkine bedel ama çevik değilsin. Uzun boylu olsan da bir boğadan başka bir şey değilsin." O güne kadar epey kitap okumuştum. Şiir okumayı da çok seviyordum ve ben şiir yazmaya başladım. Ama yine de kendi sözcüklerimle konuşuyordum. Bunların ağır ve sert olduklarını hissediyordum ama yine de düşüncelerimin karmaşıklığını bunlar çözebilir gibi geliyordu bana. Bazen bana yabancı gelen ve beni tedirgin eden bir şeye karşı davranışta bulunmak için kabalığı tercih ediyordum. Bir matematik öğrencisi olan öğretmenlerimden biri beni kınıyordu. "Nasıl konuştuğunuzu ancak şeytan bilir. Siz sözcüklerle değil hokkalarla yazmışsınız." Sonunda her delikanlının başına gelebileceği gibi kendi kendimi beğenmemeye başladım. Kendimi gülünç ve kaba buluyordum. Elmacık kemikleri, çıkık yüzüm bir kalmukunkini andırıyordu ve sesimi bir türlü ayarlayamıyordum. Patronun kız kardeşi çevik ve acele hareketleriyle havadaki bir kırlangıç gibi oradan oraya gidiyordu ama bu tez ayaklılığını onun yuvarlak ve yumuşak vücuduna uygunsuz buluyordum. Davranışlarında ve yürüyüşlerinde tedirgin ve yapmacık bir hal seziliyordu. Sesi neşeyle yankılanıyor, sık sık gülüyordu ve ben bu yankılı gülüşleri duydukça onu ilk defa gördüğümde nasıl olduğumu unutmamı istiyor diye düşünüyordum. Ama ben o halini unutmak istemiyordum. Olağanüstüye karşı dayanılmaz bir arzu duyuyordum. Bunun mümkün olduğunu, var olduğunu öğrenmeye ihtiyacım vardı. Bazen sorardı bana. "Ne okuyorsunuz?" Ona kısaca ve şunu sormak ister gibi karşılık verirdim. Neden öğrenmek istiyorsunuz? Bir gün hamurcu Bodur kızı okşarken içi geçmiş bir sesle "Bir dakikacık çıkıver, sen de patronunun kız kardeşinin yanına gitsene" esneyip duracağına "Öğrenciler, onlar..." Ona bir daha bu çeşit tekliflerde bulunmaya yeltenirse kafasını patlatacağımı söyleyerek koridora çıktım. Çuvalların üstüne oturdum. İyi kapanmamış kapının aralığından Lütoni'nin seslerini duyuyordum. Ne diye kızacakmışım ona? O kitapların arasına boğulmuş gitmiş bir deli gibi yaşıyor. Koridorda fareler cirit atıyor, fırında bodur kız bağırıyor ve inliyordu. Avluya çıktım. Dışarıda ince bir yağmur tembelce sessizce yağıyordu. Ama hava yine de boğucuydu. Bir yanık kokusu vardı. Ormanlar yanıyordu. Hayat gece yarısını geçmişti bile. Saat gece yarısını geçmişti bile. Fırının karşısındaki evin pencereleri açık, hafifçe aydınlatılmış odalardan bir şarkı yükseliyordu. Ermiş varlamın kendisi altın başıyla onlara yukarıdan bakıyor ve gülümsüyor. Hamurcunun dizlerinde yatan kız gibi ben de kendimi Maria Derenkov'un dizlerinde yatarken düşlemeye uğraşıyordum. Ve bütün varlığımla bunun imkansız, hatta korkunç bir şey olduğunu hissediyordum. Ve bütün gece içiyor ve şarkı söylüyor ve başka şey de yapıyor. Kalın ve utanmaz bir ses şarkıya eşlik edenleri bastırıyordu. Eğilmiş ellerimi dizlerime dayayarak pencereden içeri bakıyordum. Perdelerin dantelleri arasında dört köşe bir yer görünüyordu. Mavi abajurlu küçük bir lamba gri duvarları aydınlatıyor ve pencerenin karşısında bir kız oturmuş bir şeyler yazıyordu. Birden başını kaldırdı ve kaleminin kırmızı ucuyla şakaklarına düşmüş bir bukle saçı düzeltti. Gözleri yarı kapalı, yüzü gülümsüyordu. Mektubu yavaşça katlıyor, kenarlarını diliyle ıslattıktan sonra zarfı yapıştırıyor ve zarfı masanın üstüne atarak benim serçe parmağımdan daha küçük işaret parmağıyla onu tehdit ediyordu. Ama yine de mektubu alıyor, zarfı yırtıyor, okuyor, mektubu başka bir zarfın içine sokuyor, masanın üstüne eğilerek adresi yazıyor ve mektubu havada beyaz bir bayrak gibi sallıyordu. Kollarını kaldırarak ve olduğu yerde dönerek yatağının bulunduğu yöne doğru gitti. Sonra elbiselerini çıkarmış bir halde tekrar döndü. Omuzları çörekler gibi yuvarlaktı. Lambayı masanın üstünden alıp köşede kayboldu. İnsanoğlunun yalnız kaldığında dışarıdan gözleyen biri onun çılgın sanabilir. Bu genç kızın küçük yuvasında yalnız kaldığında nasıl bir yaşantı sürdüğünü düşünerek avluda dolaşıyordum. Kızıl saçlı öğrenci onu görmeye geldiğinde ve ona neredeyse fısıltı sayılacak kısık bir sesle bir şeyler anlattığında iyice küçülüyor, onun çekingen bir bakışla süzüyor ve ellerini ya arkasında ya da masanın altında saklıyordu. Bu kızıl saçlı çocuktan hiç hoşlanmıyordum, çok canım sıkıyordu. Kısa bacaklı kız başörtüsüne bürünmüş, sallana sallana yanımdan geçti ve geçerken "Fırına git" diye homurdandı. Hamurcu tekneden hamur alırken sevgilisinin ne kadar zevk verici ve yorulmak bilmez bir kız olduğunu anlatıyordu bana. Oysa ben halim ne olacak benim diye düşünüyordum. Ve yakınımda bir yerde felaket bir köşeye sinmiş başıma çöreklenmek için uygun fırsat kolluyor gibi geliyordu bana. Fırın işleri o kadar yolunda gitti ki Derenkov daha geniş bir fırın aranmaya koyuldu ve bir yamak daha almaya karar verdi. Buna çok memnun oldum çünkü o kadar çok çalışıyordum ki yorgunluktan serseme dönüyordum. Yeni fırında seni yardımcım yapmalarını söyleyeceğim. Evet, beni yardımcı olarak almanın kendi çıkarına olduğunu anlıyordum. Onun çalışmayı sevmemesine karşılık ben canla başla çalışıyordum. Yorgunlukta bir kurtuluş yolu buluyordum. Ruhumun kaygısını dağıtıyor ve cinsel içgüdümün sürekli arzularına gem vuruyordu. Ama bu arada kitap okumamı da olanaksızlaştırıyordu. Kitapları bırakmakla iyi ettin, onları bırak fareler yesin diyordu hamurcu. Nasıl olur da sen düş görmezsin, mutlaka görüyorsundur ama sen içe dönüksündür. Çok gülünç, düşlerini anlatmakta bir kötülük olmaz ki, bunda çekinecek hiçbir şey yok. Bana karşı iyi, hatta bir parça saygılı bile davranıyordu. Belki de patronun adamı olmamdan çekiniyordu. Ama bu yine de onun sürekli olarak malzeme aşırmasına engel olmuyordu. Büyük annem öldü. Ölüm haberi 7 hafta sonra kuzenlerimden birinin yazdığı mektupla bana ulaştı. Bu kısa ve hiç virgülü olmayan mektupta büyük annemin kilise avlusunda dilenirken düşüp ayağını kırdığı, 8 gün sonra kangren olduğu yazılıydı. Daha sonra büyük annemin iki erkek bir kız kardeşinin çocuklarıyla birlikte büyük annemin sırtından onun topladığı sadakalarla geçindiklerini öğrendim. Bir hekim çağırmayı da akıl edememişler. Onu Petropavlovsk mezarına gömdük diyordu mektup. Bütün hısım akraba cenazeye geldi. Hatta onu seven dilenciler bile onun için ağladılar. Büyük babam da ağlıyordu. Bizi kovaladı ve mezarın başında yalnız kaldık. Çalıların ardından onun nasıl ağladığını seyrettik. O da yakında ölür. Ağlamadım. Ama sırtımda buz gibi bir ürpertinin dolaştığını hatırlıyorum. Geceleyin avluda bir odun yığınının üstünde otururken birine büyük annemden söz etmek, onun ne kadar akıllı ve iyi yürekli olduğunu, herkese nasıl bir anne gibi davrandığını anlatmak için içimde karşı koyulmaz bir arzu duydum. Bu arzuyu uzun süre ruhumda taşıdım ama bunları anlatacağım kimse yoktu ve sonunda bu arzum da yerine getirilmeden sönüp gitti. Çok yıllar sonra Çehov'un şaşırtıcı bir gerçekle dolu bir araba sürücüsünün oğlunun ölümü üzerine atıyla dertleşmesini anlatan hikayesini okurken o günler canlandı gözümün önünde. O acı hüznün yüreğimi kavurduğu günlerde yanımda bir at ya da bir köpek olmamasına ve acımı farelerle paylaşmayı akıl edemememe hayıflandım. Fırında bir sürü fare vardı ve onlarla dostça geçiniyordum. Polis Nikiforiç bir akraba gibi etrafımda dolaşmaya başlamıştı son günlerde. Uzun boylu, güçlü, kuvvetli, gür ve kır saçlı, itinayla tıraş edilip taranmış geniş bir sakalı olan bu adam, yılbaşı arifesinde yolunmuş bir kaza bakar gibi ağzını sulanarak bana bakıyordu. "Okumayı seviyorsun anlaşılan, he?" diye soruyordu bana. "Hangi kitapları öğrendin? Ermişlerin hayatlarını, İncil'i mi?" Ermişlerin hayatını ve İncil'i okumuştum. Bunun Nikiforiç'i şaşırttığı kadar sinirlendirdiği de açıkça belli oluyordu. Ah evet, yararlı ve yasalara uygun kitaplar. Ya Kont Tolstoy'un eserlerini onlardan hiç okumadınız mı? Tolstoy'u da okumuştum ama bunların polisi ilgilendirmeyen eserler olduğu anlaşılıyordu. Evet, bunlar herkesin yazdığı gibi sıradan kitaplar. Ama bazı kitaplarda rahiplere saldırıyormuş söylenenlere bakılırsa, onlardan olsa da okusak. Bu elle dizilmiş bazı kitapları ben de okumuştum. Ama bana sıkıcı gelmişti onlar ve bunlardan polise söz etmemek gerektiğini biliyordum. Sokakta ayaküstü yaptığımız birkaç konuşmadan sonra ihtiyar beni evine çağırdı. Evime gel, birer çay içeriz. Benden ne beklendiğini çok iyi biliyordum ama içimden yine de evine gitmek arzusu geçiyordu. Akıllı insanlardan salık aldım ve polisin kibar davetlerini reddedersem onun fırıncıya karşı beslediği kuşkuları çoğaltacağım düşüncesinde birleştim. Böylece Nikiforiç'in evine gittim. Küçük kulübesinin üçte birinin bir ocak, diğer üçte birinin de basma bir perde arkasında gizli, üstünde bir sürü süslü kumaştan yastık olan iki kişilik bir yatak kaplamıştı. Odanın geri kalan bölümünde de bir büfe, bir masa, iki sandalye ve pencerenin altına yerleştirilmiş bir sıra süslüyordu. Üniformasının düğmelerini çözen Nikiforiç sıraya oturmuş heybetli vücuduyla odanın biricik küçük penceresini örtüyordu. Yanımda koca memeli, al yüzlü, tuhaf bir leylak renginde kötücül ve kurnaz gözleri olan 20 yaşlarındaki ufak tefek karısı oturuyordu. Parlak kırmızı dudaklarını küçümser bir edayla büzüştürüyordu. Sesi kuru ve tedirgindi. "Vaftiz kızım, Sekletaya'nın sizin fırına sık sık geldiğini biliyorum," diyordu polis. "Şıllığın ahlaksızın tekidir o. Zaten bütün kadınlar ahlaksızdır." "Hepsi mi?" diye sordu karısı. Evet, ne kadar kadın varsa hepsi aylaksızdır, diye düşüncesinde ayak direndi Nikiforiç. Kuşamlarının çakırdatan bir at gibi madalyalarını şakırdatarak. Bardağından bir yudum çay alarak zevkle tekrarladı. Hepsi ahlaksızdır. Sokak kızından çariçeye kadar. Saba kraliçesi Hazreti Süleyman'ı baştan çıkartabilmek için çölde binlerce fersanlık yol açtı. Adı büyüye çıkmıştır ama çariçe Katrenina da sonra çariçe ile geçirdiği bir gece boyunca onbaşılıktan generalliğe kadar yükselen bir ocakçının hikayesini bütün ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldu. Karısı onu dikkatle dinlerken dudaklarını diliyle ıslatıyor ve masanın altından ayaklarını bana sürtüyordu. Nikiforiç yerinde sözcüklerle durmadan konuşuyor ve bana fark ettirmeden aniden başka bir konuya geçiyordu. Burada birinci sınıf öğrencisi Pletnev diye biri var. Karısı içini çekerek sözünü kesti. Güzel değil ama iyi bir çocuk. Kim? Bay Pletnev. Bir defa o bay değil, okulu bitirince bay olacak. Şimdilik milyonlarca benzeri olan öğrencilerden biri. Sonra iyi bir çocuk ne demek? Neşeli, genç. Bir defa panayır palyançosu da neşelidir. Ama palyanço para için neşe gösterir. Yeter diyorum sana, duymadın mı? Peki peki. Ha şöyle. Karısını böylece susturduktan sonra Nikiforiç bana öğüt vermeye başladı. Pletnev'le arkadaşlık kur. Çok ilginç bir çocuk. Bana Pletnev'le birlikte dolaşırken birkaç defa rastlamış olabileceğini hesaplayarak zaten onunla tanışıyoruz diye karşılık verdim. Aa öyle mi? Demek böyle. Sözlerinde bir sıkıntının varlığı okunuyordu. Aniden kımıldandı. Madalyaları şangırdadı. Pletnev'in yasak kitaplarından bastığını bildiğimden açık vermemek için pür dikkat kesilmiştim. Karısı kocasını kızdırıyor, bir yandan da ayağıyla beni dürtüyordu. İhtiyar bir tavus kuşu gibi kabararak söylevinin tımtıraklı sonunu getirmeye uğraşıyordu. Karısının oyunları onu dikkatle dinlememe engel oluyordu ve yine sesinin değiştiğinin, daha kalın ve inandırıcı bir ton aldığının farkına varamadım. ''Görünmez bir ağ, anlıyor musun?'' diye soruyordu. Sanki korkmuş gibi koca koca açılmış gözleriyle bana bakarak. İmparatorun bir örümcek olduğunu düşün. Oo, ne diyorsun sen? Diye haykırdı karısı. Sen sus salak. Sözlerimi daha rahat anlaşılması için böyle konuşuyorum. İmparatora hakaret olsun diye değil. Götür şu semaveri. Kaşlarını bitiştirerek gözleri yarı kapalı bir halde ciddiyetle sürdürdü konuşmasını. Örümcek ağı gibi görünmeyen bir ağ İmparator Hazretlerinin yüreğinden çıkıyor. İmparator 3. Alexander'ın sonra bakan efendilerden, Vali Bey'den ve benim de dahil olduğum bütün rütbelilerden, hatta en basit erden bile geçer bu ağ. Her şey bu ağla çevrili. Bu ağ tarafından bağlıdır. Çağlar boyu devleti ayakta tutan görünmeyen bir güçtür bu. Ama İngiltere kraliçesine satılan Ruslar, ayrıca Polonyalılar ve Yahudiler sözüm ona halkın yararına çalıştıklarını iddia ederek bu ağı parçalamak istiyorlar. Tehditkar bir mırıltıyla masanın üstünden bana doğru eğilerek sordu. Anladın mı? İyi. Bunları neden anlatıyorum sana? Hamurcunun durmadan övüyor seni. Senin akıllı, namuslu ve yalnız yaşayan bir çocuk olduğunu söylüyor. Ama sizin fırına üniversiteliler geliyor ve geceyi Derenkovlar'da geçiriyorlar. Kalan bir kişi olsa sözüm olmayacak ama bir sürü olunca... Öyle değil mi? Öğrencilere karşı bir düşmanlığım yok. Bugün öğrenci ise yarın savcı yardımcısı olabilir. Öğrenciler iyi insanlardır ama heyecanlıdırlar. Her şeye karışmaya heves ederler. Ve çarımızın düşmanları da onları kışkırtıyor, anlıyor musun? Sana şunu da söylemeliyim ki... Ama sözünün sonunu getirmeye fırsat bulamadan kapı ardına kadar açıldı. Kırmızı burunlu, kıvır kıvır saçları, deri bir kayışla bağlanmış, içkili olduğu her yerden anlaşılan, ufak tefek ihtiyar elinde... Bir vodka şişesiyle içeri girdim. Satranç oynuyor muyuz diye sordu neşe taşan bir sesle. Kayınpederim dedi Nikiforiç asık bir yüzle, karımın babası. Birkaç dakika kadar sonra izin isteyip kalktım. Şehvetli kadın kulübenin kapısını ardımdan kaparken bana bir çimdik atıp ''Bulutlar da ne kadar kırmızı sanki ateşten'' diye fısıldadı. Gökte altın renkli küçücük bir bulut vardı yalnızca. Öğretmenlerimi gücendirmek istemem ama itiraf etmeliyim ki bu polis hükümet mekanizmasının işleyişini onların beceremediği kadar gerçekçi ve açık seçik bir şekilde bana anlatmıştı. Bir yerde bir örümcek oturuyor. Ondan çıkan, görülmeyen ağ bütün hayatı sarıyor. Çok geçmeden her yandan bir ağın sağlam düğümleriyle karşılaştım. O akşam geç vakit dükkanı kapattıktan sonra Derenkovların evini yöneten kadın beni odasına çağırdı. Polisle neler konuştuğumu öğrenmek görevinin kendine verildiğini söyledim. Ah aman tanrım diye kaygılı bir sesle bağırdı. Hikayemi bütün ayrıntılarıyla dinledikten sonra ve bir fare gibi başını sallayarak odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladım. Peki dedi, hamurcu size bir şey soruyor mu? Onun metresi Nikifor için yakın oluyor değil mi? Hemen kovmalı onu. Kapının kenarına dayanmış onu yan gözle süzüyordum. Metres sözcüğünü o kadar basit bir şekilde söylemişti ki bu hoşuma gitmemişti. Hamurcuya yol vermek düşüncesini de beğenmemiştim. Çok dikkatli olun dedi. Ve her zaman olduğu gibi yapışkan bakışları beni heyecanlandırdı. Benden bir türlü anlayamadığım bir şeyler istiyormuş gibi geliyordu bana. Ellerini sırtında birleştirerek karşımda oturdu. Neden hep böyle mahzunsunuz? Kısa bir süre önce büyük annemi kaybettim. Bu söz hoşuna gitti. Gülümseyerek sordu. Onu çok sever miydiniz? Evet, başka bir isteğiniz var mı? Hayır. Dışarı çıktım ve geceleyin şiir yazdım. İçinde şöyle bir nakarat vardı. Görünmek istediğiniz gibi değilsiniz siz. Öğrencilerin mümkün olduğunca az fırına gelmeleri kararlaştırıldı. Onları göremeyince okuduğum kitaplarda anlayamadığım yerleri açıklatmak olanağını da kaybetmiş oluyordum. Kafama takılan soruları bir deftere yazmaya başladım. Ama bir gün yorgunluktan uyuyakalınca hamurcu defteri bulup okumuş, beni uyandırıp sordu. Ne yazıyorsun bu deftere? Neden Garibaldi kovmadı kralı? Kim bu Garibaldi? Krallar kovulabilir mi? Defteri öyle öfkeyle hamur teknesinin üstüne attı ve hamurdandı. Şuna da bakın hele, kralları kovmak istiyor. Gülünç, bırak böyle fasarya şeyleri. Kitap düşkünü sen de. 5 yıl kadar önce Saratov'dan jandarmalar senin gibi kitap meraklılarını fare gibi topluyorlardı. Nikiforiç de seninle ilgilenmeye başlamış. Bırak krallarla uğraşmayı. İyilik olsun diye böyle konuştuğunu biliyordum ama ona istediğim gibi karşılık veremiyordum. Hamurcuyla tehlikeli konulardan konuşmam yasaklanmıştı. Kentte heyecan verici bir kitap gizlice elden ele dolaşıyordu. Onu okuyor ve tartışıyorlardı. Veteriner Lavrova da bu kitabı bana temin etmesi için rica ettim ama o bana mutsuz bir karşılık verdi. Hayır arkadaşım, bunu beklemeyin benden. Ama sanırım yakında bir yerde okunacak. Sizi oraya götürebilirim belki. Göğe yükseliş yortus arifesinin gece yarısının karanlıkta 50 metre kadar önümden giden Lakrov'un silüetini izleyerek Arske kırında yürüyordum. Kır ıssız ama Lavrov'un uyarısı üzerinde ihtiyatla yürüyordum. Islık çalıyor, şarkı söylüyorum. Kendime kafaya bulmuş bir işçi süsü vermeye çalışıyorum. Üstümde kara bulutlar tembel tembel akıyor. Aralarında ay altın bir top gibi parlıyor. Gölgeler yeryüzünü kaplıyor. Su birikintileri gümüş ve çelik gibi pırıldıyor. Ardımda kentin uğultusu duyuluyor. Rehberim papaz okulunun arkasında bir bahçe duvarının önünde durdu. Ve ben de adımlarımı açarak ona yetiştim. Ses çıkarmadan tahta pencerenin üstünden atladık. Gür otlarla kaplı bir bahçede yürümeye başladık. İkide bir dallara çarpınca üstümüze koca su damlaları düşüyordu. Bir evin önünde durduk. Sımsıkı kapatılmış bir pencerenin kepenklerine vurdu. Sakallı adam pencereyi açtı. Ardında karanlıktan başka hiçbir şey görünmüyor, tek bir ses duyulmuyordu. Kim orada ki? Yakov gönderdi bizi. Çıkın. Derin karanlığın içinde içeride birçok kişinin varlığı hissediliyor. Elbiselerin hışırtısı, ayakkabıların sesi, sürekli bir öksürük ve fısıltılar duyuluyordu. Bir kibrit çakıldı ve yüzümü aydınlattı. Duvar diplerinde yere çökmüş bir sürü koyu gölge fark ettim. Evet, çekin iyice perdeleri, kepenklerden ışık sızmasın dışarı. Kızgın bir sesle yüksek perdeden, bizi bu boş evde toplama düşüncesini yumurtlayan hangi akıl evvel? Yavaş konuşun. Bir köşede küçük bir lamba yakıldı. O da boş ve eşyasızdı. İki tane sandık vardı yalnızca. Üstlerine bir tahta uzatılmış ve çite konmuş kargalar gibi beş kişi bu tahtanın üstüne tünemişlerdi. Lambayı diklemesine duran bir başka bir sandığın üstüne koydular. Duvar dibinde yere oturmuş üç kişi daha vardı ve pencere kenarında uzun saçlı, çok zayıf ve çok solgun bir delikanlı duruyordu. Sakallının ve onun dışında buradakilerin hepsini tanıyordum. Sakallı kalın bir sesle bir bildiri okuyacağını söyledi. Eski halkçı Gorgi Plehanov'dan anlaşmazlıklarımız. Karanlıkta yerde oturanlardan biri homurdandı. Biliyoruz. Doktorun tuhaflığı beni hoş bir heyecana sürüklüyordu. Esrarın şiiri bütün şiirlerden üstündür. Kendimi kiliseye sabah ayinine gitmiş bir Hristiyan gibi görüyordum ve katakomları, ilk Hristiyanları düşünüyordum. Odanın içi sözcükleri açık seçik okuyan kalın ve bir parça boğuk bir sesle doldu. Saçmalık diye homurdandı biri yine bir köşeden. İleride karanlığın içinde bir savaşçı mihferini andırırcasına bir bakır esrarlı ve donuk bir şekilde pırıldıyordu. Bunun ocağın hava borusu olduğunu anladım. Odanın içinde incelmiş sesler keskin sözcüklerin bulanık kargaşası içinde karışıyordu birbirine ve kimin ne dediği anlaşılmıyordu. Başımın üstündeki pencerenin kenarından yüksek ve alaylı bir ses sordu. Okunacak mı, okunmayacak mı? Bu konuşan demin varlığını fark ettiğim uzun saçlı, solgun yüzlü delikanlıydı. Herkes sustu. Okuyucunun kalın sesinden başka bir şey duyulmaz oldu. Kirbitler yakılıyor, sigaraların ateşleri, düşünceli yüzleri yarı kapalı ya da fal taşı gibi açılmış gözleri aydınlatıyordu. Uzun ve bıktırıcı okuma sürüp gidiyordu. Canlı ve insanı kendi safına çeken sözcükleri sevmeme rağmen yine de dinlemekten bıkmıştım. Bu sözcükler rahatça, kolayca insanda inandırıcı düşünceler haline geliyordu. Birden hiç beklemediğim bir anda okuyucunun sesi kesildi ve hemen aynı anda odanın içi öfkeli bağırışlarla doldu. Hain! Ciğersiz! Kahramanların kanına tükürüyor. General ve Oliyev'in asılışından sonra ve yine pencerenin kenarından delikanlı sesi yükseldi. Baylar, sövgü yerine ciddi! Esaslı gözlemlerinizi bildiremez misiniz? Tartışmaları sevmem ve bunları dinlemeyi de bilmem. Heyecanlanmış düşüncelerin kaprisli atlayışlarını izlemek benim için çok güçtür ve tartışmacıların bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdikleri onurları da beni kızdırır. Uzun saçlı delikanlı bana doğru eğilerek, "Siz fırıncı Peşkov değil misiniz?" diye sordu. "Ben Fedoseyev'im. Tanışmamız gerek. Gerçeği söylemek gerekirse burada yapılacak hiçbir iş yok. Bu patırtı daha uzun süre böyle devam eder ama yararlı bir sonuca bağlanmaz. Gidelim mi?" Daha önce çok ciddi delikanlılardan oluşan bir hücrenin kurucusu olarak Fedoseyev'den çok söz edildiğini duymuştum. Soluk, sinirli ve gözleri çukurlarına batmış yüzü hoşuma gitmişti. Beraberce tarlaların ortasında yürürken işçiler arasında dost edinip edinmediğimi, neler okuduğumu, çok boş zamanımın olup olmadığını sordu. Bir arada "Sizin fırıncı dükkanından söz edildiğini duydum," dedi. "Böyle gereksiz şeylerle uğraşmanız tuhaf. Neye yarar böyle bir çaba?" Bir süreden beri beni zaten bunun gereksiz olduğunu anlıyordum ve bunu ona söyledim. Sözlerim hoşuna gitti. Elimi kuvvetle sıktı ve içtenlikle gülümseyerek ertesi gün 3 haftalığına bir yolculuğa çıkacağını ama döner dönmez bana ne zaman ve nerede buluşabileceğimizi sordu.